Ayrım 12.
Nasıl olur? Adam açık açık Yunan askeri demiş. Biz imzaya bakıp boş boş akıl yürüttük kumandanım. Olmaz dedik, olamaz dedik işte. Tümende öğle yemeklerinin yenildiği uzun masanın başına sıralanmış oturan subaylar sessizdi. Ne olmuşsa olmuş, akşam karanlığıyla birlikte el ayak çekilmiş, sokaklar boşalmıştı. Karargah odasının perdesiz pencere camlarına sıvanmıştı karanlık. Uzunca bir süre sustu üsteğmen Talat. Önündeki tepsiye, azıcık yiyip bıraktığı pilava bakındı durdu. Biz Giritliyiz efendim. Girit'te doğmuşum ben. Yani Yunan'ı Rum'u bilirim. Anamla kız kardeşimle, amcalarımla Fethiye'ye geldiğimizde 10-11 yaşındaydım. Yunan'ın işgali nedir bilinmez mi? Bilirim. Bilirim de ne diyeyim? Kumandan paşa adam çıkardı. Evlerindeki zabitleri, kim varsa hastaydı, izinliydi. Hepsini kışlaya, işlerinin başına çağırdı. İyi, toplu olun, hazırlıklı olun. Gerekirse vuruşuruz. Elimizden geleni yaparız diyecek sandımdı. Başını iki yana salladı üsteğmen. Gülmekle ağlamak arası kırıştı, acılaştı yüzü. Öyle değilmiş kumandanım. Sabaha karşı silahlarınızı çıkarın, bir kenara koyun. Askerin silahını da toplayın, depolara kilitleyin dedi. Böyle buyurdu kumandan paşa. İngiliz amirali öyle istemişmiş. Herkes kışlasında, koğuşunda bulunacak, çıt çıkmayacakmış. Masadakiler kıpırdandılar. Önce birbirlerine, sonra önlerine baktılar. Üsteğmen anlattıklarının acısına kaptırdı kendini, soluklandı. Söylemesi zor. Başa gelmesi ondan da zor, Miralayım. Ne edeyim, aklım almadı benim. Eline silah geçtiğinde Giritli'yi gördüm ben. Eli kolu bağlı, buldu mu? Düşmanına ne gerek, babasını, dedesini tanımaz. Gece geçmek bilmedi efendim. Mülazımdan binbaşıya, sokak başlarını tutup gavuru sokmayalım diyeni bir yanda, toparlanıp Buca, Nif, Menemen üstüne çekilelim diyeni bir yanda. Kara kara bakınıp duranlar da var elbet. Bilinmez neden ağzını açıp iki çift laf etmeyenlerdi bunlar. Var, hepsi var da böyle iyi, böyle oturup bekleyelim diyen yok. Ben görmedim. Gün doğdu doğacaktı ki Miralayım. Çineli bir çavuşum var benim, yazıcı. Ceketini başlığını çıkardı, masanın üstüne koydu Çineli'yi çavuş. Yürüdü kapıdan çıkacakken durdu. Hakkını helal edesin kumandanım. Ne demek? Nereye çavuş? Ben gayri gidiyorum efendi. Yunan'a teslim olmam. Helal et hakkını dedi, çıktı kapıdan. Yazıcı çavuşun gidişine, aydın ben kumandanım. O saatten sonra ne sokak başlarını tutmak olurdu, ne de toparlanıp çekilmek. Düpedüz Yunan'a teslim olmaktı bu. Bilmezlik deyin, şaşkınlık deyin, ne derseniz deyin efendim, öyleydi. Bir saat, yarım saat daha, bile bile orada Yunan'a teslim olmak demekti. Çineli, çavuş gibi kimseye hakkını helal et de demedim. Yürüdüm çıktım kışlanın kapısından. Soran eden. Denize doğru arka nizamiyeden çıktım, yürüdüm. Kumandanım, soran olmadı. Bilen vardır. Beyler sokağı, kemeraltı, basmane çıkışı. Dükkanlar kapalıydı ama besbelli şehir uyanıktı. Kuşlarınki gibi uzunca boynunun üstünde kafasını kaldırdı, gözlerini kapadı üsteğmen. Bir süre öyle durdu. Hava bulanıktı ya da bana öyle geldi kumandanım. Kirli, ele yüze kirpiklere sıvanı veren yapış yapış bir hava, hiçbir şeye benzemiyor. Cami avlusunun çıkışından caddeyi karşıya geçtim, Eskiciler Çarşısı'na. Çarşı içinde kuytuda bir vakit oyalandım. Kalenin aşağılarından, Punta'dan, basmaneden gelen elleri bayraklı Rum kafirleri akıp gidiyordu kordona. Naralar, ilahiler, zito zito haykırışları beter. Böğrüne böğrüne, boş böğrüne insanın. Eskici esnafı erkencidir Miralayım. Gezgini de, ayakçısı da, dükkancısı da. Ben çarşı içine vardığımda dükkanlardan birkaçı açılmış, alıcı satıcı dükkanı olmayanların bir bölümü sokakları doldurmuştu bile. Arka sokakta Muhlis Kaptan derler. Giritli bir tanıdığımın dükkanı vardır. Çok beklemedim, çıka geldi Giritli Kaptan. Ne işin var burada senin? Askerin nerede, silahın nerede gibi bir tuhaf bakar adam yüzüme. Beni mi beklersin? Başımı salladım. Neden? Emir var. Asker kışladan çıkmayacak. Ben çıktım. Bir eli kepengin demirinde dönmüş dik dik yüzüme bakıyordu eskici. Korktuğumu, Yunan'a karşı koymaktan korkup kaçtığımı sanıyordu. Ne demek bu? Canım burnumda. Ne demekse o demek muhlis kaptan. Aç şu kepenkleri dedim. İçeriye girdiğimizde anlattım ki kışla silahsızdır. Asker silahsız, korumasız, kucağına düşmekte Yunan'ın. Kumandan paşa kimseyi dinlemiyor. Yunan kimdir, işgal nedir bilmiyor. Kalpağı, ceketi, kemeri soyundum. Tezgahın üstüne koydum. İşte bunları, bu çaksırı yeleği buldu buluşturdu bizim Giritli. Üstüme uyanı yoktu. Ceketi de komşularından birinden aldı geldi. Ben diyeyim 20.000, 25.000, siz deyin 30-35. İzmir'in, Urla'nın, Foça'nın, Manisa'nın Rum'u kordona dökülmüş kumandanım. Ellerinde bayraklar, çiçekler, sepetler. Sıkışık, kadın erkek kız kızan omuz omuza. Bağırıyorlar, çığırışıyorlar, alkışlıyorlar ki yer yarılısın, içine gir. Evzon alayının ilk taburu Saat Kulesi'nin önüne geldiğinde muhlis kaptanla ben sancaktarın yanı sıra sürüklenip giden Rum kalabalığının arkasında Çinili mescidin ortasındaydık. Kendisine sıkıştıranı silahlı sopalıydı. Rumların nasılsa aralarında kalan birinin kendilerinden olmadığını anladıklarında inanılmaz bir şey, çocuktur, yaşlıdır demiyorlardı. Öğrendik ki kıyıya çıkan Evzon alayının öncülerini papazlar karşılamış. Tepsi içinde tuz ekmek vermişler. Bir elde asa, bir elde kitap. Okuyup üflemişler, kutsamışlar gelenleri. Taşkınlığın taşkınlıktan çıkıp saldırıya dönüşmesi işte orada o saat başlamış. Giritli hemşerimin gözü kışlanın pencerelerindeydi. Kimse yok mu ne? Boşaltmışlar sanki kışlayı. Yakınımızdakiler işkillenmesin diye Rumca konuşuyordu. İçerdeler, içerdeler diye sırıttı. Üç adım ötemizdeki beli kuşaklı, eli sopalı bir Rum, çıkarız vire herifleri, alttan ateşi verdin mi? Adam sözünü bitirmemişti ki, tramvay caddesinin köşesine gelen Evzon taburunun önündeki sancaktar, kollarını iki yana açtı, döndü, gittiği yönünün tersine yüzüstü kapaklandı. Kurşunu sıkan yiğidi ancak görebildik. Olmaz demeyin kumandanım. Boyu uzundu, çok uzun. Tabancalı, elini sancaktara uzattığında başının ışıl ışıl Saat Kulesi'nin bir yarısına yükseldiğini gördüm ben. Uzunca saçlarının uçuştuğunu, çakmak çakmak göz bebeklerindeki ateşi gördüm. Yalanım yok Miralayım, o patırtı arasında. Bak ahali, olursa böyle olur diye haykırdığını da duydum ben. Tabancayı ateşlediği yerdeydi hep. Öyle dik, öyle pervasız, öyle kocamandı o yiğit. Duruşu, dudak büküşü, önündeki Evzon kabadayılarının dağılıp kaçışına bakışı da öyle. Bulutlu gökyüzünün altından güvercinler uçtu geçti. Sarı kışlanın, vilayet konağının, Çinili mescidin çatıları ikiye, üçe, dörde katlandı da açıldı. Askeri kıraathanenin önü, tramvay caddesi, kemeraltı girişi insan kalabalıklarını çekti, savurdu. Birbirlerinin üstüne itti birden. Olanlar inanılmazdı kumandanım. Kaptanla ikimiz silahlarıyla, süngüleriyle, sopalarıyla kendilerinden yana olmadığını gördükleri, fesli, sarıklı, yaşmaklı herkesin üstüne saldıran, akıl almaz bir kudurganlıkla saldıran Rum kalabalığının arasında kaldık. Düşenler yerlerde sürüklendi. Kaçanlar silahla, sopayla, bıçakla arkalarından vuruldu. Azgın kalabalık büyüdükçe büyüdü. Vilayet konağının içine, kemer altına, tramvay caddesine saldırdı. Evzon taburlarından biri kışlayı, bir başkası vilayet konağını kurşunluyordu. Yerden yukarıya balkonlar, pencereler, ara bölmeler kurşun yağmuru altındaydı. Kalabalığın bir ucu, kepenkleri kırılan, camı çerçevesi indirilen dükkanların yağmasına, bir başka ucu görüldüğü yerde vurulacak, fesli sarıklı, yaşmaklı, avına aktı gitti, yerlerini arkalarından gelenler doldurdu. Evzon taburlarının ateşi kesilmedi. Ölenler öbek öbek, öldürüldükleri yerlerde ayak altındaydı. Yan sokakta, idadi girişinin önünde üç çapulcu Rum, çarşaflı bir kadınla yanındaki çocuğu birbirlerinden koparmaya çalışıyordu. Çocuk çelimsiz 10 yaşlarında var yok. Yüzü gözü kan içinde, sıkıca sıkıca koluna sarılmış anasının savruldular, düştüler, sürüklendiler, kopmadılar birbirlerinden. başı çatkılı bir kadın göründü mektebin kapısında. Rumca, "Yevokim, bırak bırak kaparozi, namussuz seni" diye çıkıştı çapulculardan birine. Kadınla çocuğu çekti, aldı ellerinden. Ağzı kuruduğu için mi, yoksa gördüklerine dili dönmediği için mi bilinmez, sık sık su bardağına uzanıyordu üste hemen. Bardak elinde, başı önüne eğik, öyle kaldı bir süre. Gözlerini sildi, kaldırdı başını. Mendil falan, öyle bir bez parçası, beyaz bir bez parçası sarktı pencereden, kışlanın penceresinden. Tam da bizim oradan, muhaberat odasından kumandanım. Ezon kabadayıları kurşun yağmuruna tuttular bez parçasını. Nasıl diyeyim, çok geçmedi baktık, bir de kocaman enine boyuna, bu kez makam odasının penceresinden sarkıtılmış teslim bayrağı, enine boyuna upuzun. Ateş kesildi, kolordu kumandanı ile karargah erkanı kışlanın kapısında göründü. Kışladan, vilayetten çıkarılanların Yunan gemilerinin demirlediği yere değin, dipciklenerek, dövülerek, süngülenerek uzun, ölümcül bir yürüyüşe çıkardıklarını anlattı üsteğmen. Saat kulesi önündeki azgın kalabalık, kışladan çıkan subaylarla erlerin arasına, vilayet konağından çıkardıkları valiyi, müdürleri, memurları, sultani mektebinin sınıflarından topladıkları gencecik öğrencileri de katmış, sürmüşler. Uzun, çok uzun sürmüş kordon boyundaki bu tuhaf kahramanlık, kıyı boyunca elleri başlarının üstünde ite kaka yürütülenler Zito diye bağırmaya zorlanmış, bağırmayanlar, gücü tükenenler oracıkta süngülenerek denize atılmış, pasaport dedikleri yere varıldığında giysileri lime lime, gövdeleri kanlı, yüzleri yara beri içindeymiş tutsakların. Kıyıdaki şatlara, dubalara bindirilmişler, açıktaki Yunan gemilerine götürülmüşler bunlar. Masadaki subaylar aralarında anlaşmış gibi kimlerin öldürülüp denize atıldığını, kimlerin gemilere götürüldüğünü sormadılar üsteğmene. Tümen komutanı, "Yorgunsun evlat, söyleriz, yer hazırlarlar, kal dinlen, beni görmeden bir yere gitme" dedi odadan çıkarken. Aşirin kaldığı odada üsteğmen, içinde yer hazırlandı. Odada yalnız kaldıklarında portatif karyolaya uzanmak için bakınıp duran yorgun adama sormadan edemedi yüzbaşı. "Akşit belleyip yanıma geldiğinde seni de götürdüler sandımdı dedin." Başını salladı üsteğmen Talat. "Ayıramadım yüzbaşım. Akşit ağabeyin ikizi olduğunu bilemedim. Şimdi saklama benden kardeş. Gördün mü Akşit'i? Aralarında mıydı kışladan çıkanların? Saklama benden." Üsteğmen yüzünü yere eğip sözü dolaştırdı. "Uzaktı vallahi yüzbaşım, epey uzaktaydım ben, öyle çok da yakından görmedim kışladan çıkanları" dedi. Yüzü sarkmıştı, acınasıydı. "Oracıkta kışlanın önünde Miralay Süleyman Fethi Bey'i süngüleyip yere yıktılar. Tanıdım Fethi Bey'i, duruşundan, yürüyüşünden tanıdım Ali Bey'i, baştabip Şükrü Bey'i, Erkan reisi Mecit Bey'i de tanıyabildim uzaktan. Dayanamadım, döndüm, uzaklaştım" diye bitirdi sözünü. 11. Bölüm. Gazi Emir'den Seydiköy'e doğru demir yolundan birkaç yüz metre uzakta şırıltılı bir akarsuyun kıyısındaydı Bilal Çavuş'un derme çatma çiftliği. Çitlerle çevrili 4-5 dönümlük otlak, kerpiç, ahşap karışımı bir ev. Bitişiğinde samanlık, ahır, ötesinde kümes. Baytar Cezmi'nin yıllardır her gittiği yerde gözünü kapayıp kediler, köpekler, atlar, öküzler, kuşlar, yılanlar için bile kurmayı tasarladığı, düşlerinde gezdirdiği yer. Bir gün barış geldiğinde elbet, kolları sıvayıp hayvancıklarıyla burun buruna yaşayacağı küçücük dünya. 2 ay kadar önce binbaşının aşağıda topçu taburunda hayvanların nalı mıhı, tımarı deyip tavlaları dolaştığı bir sıra, yukarıda benim orada dediği bu küçük çiftlikteki düvesine de bir bakıvermesini istemeye gelmişti Bilal. Başlığını eline almış, yüzünü eğmiş, öyle dikilip durmuştu tavlanın girişinde. 2 yaşında bir düvemiz var bey. İyi baktı, büyüdü, tavlandı da. Zamanıdır dedim, çektim götürdüm Curna Ovası'na. Aşıma götürdüm kendi elimle. Aşıldı, döllendi, tuttu bir güzel. Aldım geldim ki öğürür öksürür hayvancık. Bir bakıversen beyim. Boynunu boğazını sürter durur yemle. ot yemez su içmez diye anlatmıştı. Düveyi görsünler diye taburun nalban çavuşlarını bilenden, anlayandan daha birkaç kişiyi almış götürmüş ya, olmamış, anlamamışlar. Binbaşı bey geldi, bakıversin diye haber saldıklarında kopmuş gelmiş işte. Kopmuş gelmiş de güzelim kıpır kıpır oynak düvenin ölü ölü vereceğinden pek kuşkusu kalmamıştı Bilal'in. Yalvar yakardı. Ölür mü ki abeyim? Çavuşun derme çatma çiftliğine gelip düveyi gördüğünde hayır ölmez dedi Cezmi. Nalbant erlerden ikisi yere yatırdı, ayaklarını bağladı düvenin. Bilal boynunu kavradı, ağzını açtı. Cezmi kolunu sıvayıp boylu boyuna ta boğazının içine soktu elini hayvanın. Yokladı, dokundu, arandı. Kanlar içinde bir sülük, bir sülük daha kopardı, aldı hayvanın boğazından. Bir üçüncüsü yoksa, ki yoktur, elime gelmedi, sağılır bu, hadi korkma, dedi Bilal'e. Suyun başına vardı, ellerini yıkamaya koyuldu. Düvesi geri geldi, dili açıldı o gün Bilal'in. Bırakmadı önünde, arkasında, koşturdu, durdu binbaşının. Mütareke imzalandığı gün, Kafkasya'da 15. tümenin topçu bataryasındaymış Bilal Çavuş. Tümen, Dağıstan'ın Petrovsk kasabası önündeki savunmayı kırmış, kasabaya girmeye hazırlanmaktaymış. Ezberindeydi düşman ordularının, güney cephelerinde iki koldan Anadolu'nun böğrüne gelip dayandığı o günlerde, gözlerini kısıp Bakü'de, Karabağ'da, Hoy'da, sonra Erivan yakınında, Gümrü'de, Ahıska'daki tümenleri bir bir sayıveriyordu Çavuş. Dağıstan'sa, Dağıstan, yürüyüp gittiğine bir diyeceği yoktu ya, sonu iyi gelmemişti bu gidişin. Mütareke ilan edildiğinde apar topar tümenlerin dağıtılması, kalan birkaçının da sınır gerisine çekilmeye zorlanması, yolsuzluğun, yordamsızlığın, umarsızlığın orta yerine getirip bırakmıştı orduyu. Yol yok ki çekilesin binbaşım, trenler dolu, kar kış soğuk. Terhis edilip Batum'a gönderilenlerin sayısı ben vardığımda 10 bindi, haftasına 25 bin. Aç açık ortalık yerde kaldık biz. Gemiler gelecek de boşaltacak Batum'u. Gelmesine gemiler geldi de dolu dolu verdiydi beyim. Bir tas sütün pahası bir altın, adam adamı görmez diye anlatıyordu. Öyleydi, savaş sonrasında savaştığı yıllarda olduğundan daha çok canı yanmıştı Çavuş'un. Bu iş burada bitsin, başını dikip doğrulan olmasın demeye getirdi herhal İngiliz. Benim aklım bile o kadarına erdi binbaşım diyordu. Cezmi mütareke şartlarına göre Kafkasya'daki ordunun sınır gerisine çekilmesini isteyen İngilizlerin hemen arkasından Batum, Kars, Ardahan illerinin de boşaltılması için kilit noktalara asker çıkarmaya varan yoğun baskısını, bütün bu savaş sonrası yıkımını oralardaki arkadaşlarından aldığı mektuplardan, gelip gidenlerin anlattıklarından öğrenmişti. İstanbul hükümetinin gönderdiği buyruklara karşı direnenler, örgütlenip bir şeyler yapmaya çalışanlar olmuş, sonuç alınamamıştı. Yığıntı üstüne yığıntı, kar, kış, soğuk, açlık, sınır gerisine çekilebilen birliklerin Batum'dan, Kars'tan, Ardahan'dan da çekilmesi istendiğinde mütareke koşullarında yok deyip direnişe geçenlerle işi oluruna bırakmaktan yana olanların çekişmesi, Ermeni işgaline karşı doğuda yaşananların çok geçmeden buralarda, İzmir'de de yaşananabileceğini doğrusu düşünmek bile istememişti o sıra Baytar Binbaşı. Sarıp sarmaladığı bir katır yükü eşyanın arkasında samanlığın çıkışındaydı Bilal. Gün ışığına karşı çitlerin arasından çıkıp gelenleri gördü, gözlerini kıstı. Binbaşım ya, doktor bey, katırın yularını bıraktı, sokuldu. Işık gözümü aldı birden, çantalarına baktı subayların, eğildi, eline uzandı binbaşının. Elini vermedi Cezmi, omuzunu okşadı Çavuş'un. Hoş gelmişsiniz bey, çocuklar nerede, bu katır da ne Bilal? Çocukları gördüm ben, evveli gün götürdüm, Torbalı'ya binbaşım. Önüne baktı Çavuş, ya, evveli gün Torbalı'ya götürdüm, geldim. Başını kaldırdı, çitlerin arkasına doğru uzattı çenesini. Gavur ayakta bey, rahat vermedi, yüzünü buruşturdu. Binbaşı ile doktor kuşkuluca birbirlerinin yüzüne baktılar. Nasıl yani? Seydi köyün, Cuma Ovası'nın, yukarı köylerin gavuru beyim. 50 silahlı çete hepsi de. 3 gecedir çitlerin arkasından üstlerine silah sıkıldığını, evveli gece samanlığın ateşe verildiğini anlattı. Asker, karısı ile çocuklarını Torbalı'ya bıraktıktan sonra askere güvenip çiftliğe döndüğünü anlattı Bilal. Gazi Emir'deki taburun komutanı Aziz Bey'in işgale karşı koymak kararında olduğunu, erleri, subayları top başında hazır beklettiğini öğrenmişti gelip gidenlerden. İyi, iyi de beyim, saat 3 karanlığı dağıldı gitti, asker bu gece dedi Bilal. Neden? Nedeni sözü öyle söylemiş Gari Binbaşı Bey. İzmir'in, Söke'nin, Aydın'ın tümenleri de katılacak, topçu arkasında olacak demiş. Tertibi düzeni böyle alındı demiş. Gelen giden olmayınca yüzünü buruşturdu yine çavuş. Önüne baktı bir süre. Dağıldı, karanlığa karıştı asker beyim. Eliyle Torbalı yönünü güneye doğru sıralanıp giden pusluca pusluca tepeleri gösterdi. 12. Bölüm. Gün karardı. Ak serpintili bir kar görüntüsü kapladı yolun üstünü. Alayurt'a doğru ağaçların seyreldiği, yolun yarılandığı yerde atı kendi gidişine bıraktı Cezmi. Eğildi, yelesini boynuna okşadı atın. Bir buçuk saat, çoğu gitti. Gocuğunun yakasını kaldırdı, omuzlarının arasına çekti başını. Çoğu gidenle, kendi sözünü sorgulayan incecik bir gülümseme belirdi yüzünde. Yaşanacak yıllarsa bilinmez. Kimse de bilmek istemez diye söylendi kendi kendine. Şu gün şurada. Neden bilinmek istensin ki? İyilerden iyi bir ölümün yeri yurdu bilinmez. Baytar olana yakışan da budur. Baytar olana da, dost düşman herkese de. Mal, can, ırz kaygısı. Yendin, yenildin. İşgal kollarını uzatıp, Alaşehir kula ödemiş önlerine geldiğinde, öyle çok da değildi silaha sananların sayısı. Malına, canına, ırzına zarar gelmeyeceğini umanlar, bekleyip görmekten yanaydılar. Eldeki silahları kaptırmamak, şuradan buradan kurtarılanları gerilere taşımak, kim olursa olsun, gönüllüyüm, vuruşurum diyenin, eline verdiğinin arkasından baka kalmak. Adıyla sanıyla baytar müfrezesinin müfreze olması zaman aldı.